Ayrım 16. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. Sayfa 203. 14. Yer değiştirme suretiyle atanma. Aynı kurum içerisinde yer değiştirme suretiyle atanma, Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesi ile aynı kurumun başka başka yerlere bulunan aynı sınıftaki memurları arasında karşılıklı yer değiştirme becaiş 73. maddesi ile memurların bir kurumdan başka bir kuruma atanmak suretiyle yer değiştirmeleri ise değişik 74. maddesi ile düzenlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesine göre yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir. Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın kanunda belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Memurların 657 sayılı kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. 657 sayılı kanunun 91. maddesine göre kadrosu kaldırılmış olanlar en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Kurumlarında atama imkanı olmaması halinde Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilirler. Devlet Personel Başkanlığı bu durumdaki memurları diğer kamu kurumlarındaki boş kadrolardan uygun gördüğüne veya mevcut unvanları dikkate alınarak araştırmacı unvanlı kadrolara atanmalarını teklif eder. İlgili kurumlar bu durumdakilerin atamasını 30 gün içerisinde yapmak zorundadır. Devlet memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konan devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik, yardımcı hizmetler sınıfına giren memurları, istisnai memurlukları, aday memurları ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurları kapsam dışı bırakmaktadır. Yönetmelik kapsamına Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan devlet memurları girmektedir. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel ilkeler yönetmelikte şöyle belirtilmiştir. Bu tür atamalarda kadro imkanları göz önünde bulundurulur. Bu tür atamalar ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak oluşturulan bölgeler arasında yapılır. Bu tür atamalarda memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır. Yönetmelik, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırmak suretiyle 6 adet hizmet bölgesi kabul etmiştir. Bu bölgeler içinde yer alan il merkezleri, yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tespiti ve bölgelere göre dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Başkanlığı, kalkınma planı dönemlerinde bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın da görüşünü alarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarını 6'yı geçmemek ve en az 3 bölge olmak üzere hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az 2 yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin etkin dağılımı ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir. Yönetmeliğe göre bir hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresi tamamlanmadan yapılabilecek yer değiştirmelerde hizmetin gereği ve memurların isteği göz önünde bulundurulur. Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler, haklarında adli, idari disiplini ilişkin soruşturma yapılmış ve soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, özlük dosyası sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması durumlarında söz konusudur. Memurun isteği üzerine sağlık durumu veya eş durumu sebebiyle bu özrünü belgelendirmesi şartıyla zorunlu hizmet süresini doldurmadan yer değiştirme suretiyle atanması mümkündür. Yönetmelik sağlık durumunu A özür grubu, eş durumunu da B özür grubu olarak belirlemiştir. Bu özür gruplarında önce sağlık, sonra eş durumu göz önünde bulundurulur. Sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için kendisinin ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye sokacağının sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu belgenin devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğine göre tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olması şarttır. Sağlık durumundan dolayı yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirmekle yükümlüdürler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurumlarınca tespit edilenler ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için eşin devlet personel başkanlığının kuruluş ve görevleri hakkında 217 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalıştığının görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneğiyle belgelendirilmesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden evlilik durumunu kanıtlayan bir belge alması ve bunun diğer belgelere eklenmesi gereklidir. Bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların görev yapacakları hizmet bölgeleri memurların istekleri de göz önünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir. 15. İnsan ilişkileri, beşeri ilişkiler. A. Genel bilgiler. İnsan ilişkileri, insanlık tarihi kadar geçmişi ve birikimi olan bir olgudur. En ilkel toplumsal yaşamdan en gelişmiş toplumsal yaşama kadar her düzeydeki toplumsal yapı ve işleyişin temeli insan ilişkilerine dayanmaktadır. Toplumsal yaşamda sağlıklı ve verimli bir yapının oluşturulabilmesi, bütünüyle insan ilişkilerine verilen öneme ve değere bağlıdır. Bir toplumda huzur ve barışın sağlanabilmesi insan ilişkilerinin verimli ve etkin olmasıyla yakından ilişkilidir. Bireyin sosyal yaşamında belirleyici bir rol oynayan insan ilişkileri her toplumsal yapıda ve kültürde farklı özellikler göstermektedir. İnsan ilişkilerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen pek çok unsur vardır. Bunlar o toplumda var olan değerler sistemi ve kültürel olgulardır. Her birey içinde doğduğu ve yaşadığı toplumun bir ürünüdür. Dolayısıyla birey içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını, kültürel öğelerini ve anlayışını yansıtır. Bu da bireyin çevresiyle olan etkileşimini ve dolayısıyla insan ilişkilerini doğrudan etkileyen bir olgudur. İnsan ilişkileri sadece bireyin sosyal yaşamını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yaşamda verimli ve etkili olmasını da sağlar. Günümüz toplumlarında insan ilişkileri ve toplumsal yaşamın geliştirilmesi üzerinde önemli durulan konular arasında yer almaktadır. Her toplum, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri sağlayabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu da bireyi ve dolayısıyla insan ilişkilerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve davranışlarla toplumsal yaşamın temeli olan insan ilişkilerinin niteliği arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bir toplumda bireyin sahip olduğu niteliklerin eğitim yoluyla geliştirilmesi, insan ilişkilerinin de önemli ölçüde nitelik kazanmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bireyin sağlıklı ve verimli bir biçimde insan ilişkilerini gerçekleştirebilmesi, içinde yaşadığı topluma uyum sağlamasına ve nitelikli bir iletişim kurmasına bağlıdır. Birey yaşamının her anında, evde, okulda, iş yerinde ve sokakta sürekli olarak çevresiyle etkileşim halinde bulunmaktadır. Bu etkileşimin verimli ve etkili olması ise önemli ölçüde kurulan iletişimin niteliğine bağlıdır. O halde iletişim ve insan ilişkilerinin çok yönlü olarak ele alınıp incelenmesinde yarar vardır. B. İletişim ve insan ilişkileri. Sosyal bir varlık olan insan çevresiyle sürekli bir etkileşim halindedir. Bireyin çevresiyle olan etkileşiminin ve insan ilişkilerinin temeli iletişim süresince dayanır. Bireyler arasında duygu, düşünce ve bilgilerin aktarılması süreci insan ilişkilerini oluşturur. Bu sürecin gerçekleştirilebilmesi ise bireyler arasında bir ilişkinin kurulabilmesine bağlıdır. Bu da insanları birbirine bağlayan ve onların sosyal bir varlık olarak denge ve uyum içerisinde anlaşmalarını sağlayan bir etkileşim sürecidir. Bireyler arasındaki etkileşimin sağlıklı olabilmesi ise kurulan iletişim sürecinin nitelikli olmasına bağlıdır. O halde iletişim bir etkileşim sürecidir ve toplumsal yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biridir. Belli bir topluluk içerisinde yaşayan ve kendi dışındaki diğer canlılarla ilişki içerisinde bulunan bütün varlıklar iletişim sürecine ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak yaratılışı ve sosyal gruplar halinde yaşama özelliklerinden dolayı canlılar içerisinde iletişim sürecinden en üst düzeyde yararlanan tür insandır. İletişim, bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerde bir köprü rolü oynamaktadır. Bireyler arası iletişim, bir kimseden diğerine bilgilerin, fikirlerin, duyguların, tutumların ve olayların sözlü ya da sözsüz olarak aktarılması şeklinde tanımlanabilir. Eroğlu, 1996. Genel olarak iletişim, bireyler arasında anlamları ortak kılma süreci olarak tanımlanabilir. İletişim, bireyler, kümeler ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü, el-kol hareketleri gibi simgeler aracılığıyla düşünce, dilek ve duyguların karşılıklı iletilmesini sağlayan bir etkileşim süreci olarak da tanımlanabilir. Demirel, 1999. Birey, günlük yaşamının önemli bir kısmını iletişimle geçirmektedir. Yapılan bir araştırmada, bireyin uyku saatleri dışında kalan sürenin %75'ini iletişimle geçirdiği ortaya çıkmıştır. İletişim içerisinde bulunan bir kişi, bu sürenin %30'unu konuşarak, %45'ini de dinleyerek geçirmektedir. O halde, sosyal bir varlık olan insan için iletişim, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Toplumsal yaşamda gerçekleşen iletişim süreci, insan davranışlarının birbirine eklenmesinden meydana gelmiş bir sistemdir. İnsanlarda iletişim sistemleri büyüklüklerine göre 4 gruba ayrılır ve bunlar insan ilişkilerinin temelini oluşturur. Ergin, 1995. Birey içi iletişim, duyma, algılama, yorumlama, düşünme gibi. Bireyler arası iletişim, örgüt içi iletişim ve kitle iletişimi. İnsanda iletişimin gelişimi anne karnında başlar. İnsanoğlu gelişim sürecinde çeşitli etmenlerin etkisi altındadır. Bu etkenlerin insan ilişkileri üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Kalıtsal genetik etmenler, insanın anne ve babasından aldığı bir takım potansiyellerdir. Bunlardan bazıları insanın karakteristik özelliklerini yansıtır, göz rengi, saç rengi, kan grubu gibi. Çevresel etmenler, insanın getirdiği genetik potansiyellerin çeşitli düzeylerde gelişmesini sağlayan biyolojik ve sosyal etmenlerdir. Sosyal bir varlık olarak insanı insan yapan özellikler ve insan ilişkilerinin seviyesini belirleyen unsurlar daha çok sosyal etmenlerdir. Sosyal etmenlerin çoğunluğu bir toplumda kuşaktan kuşağa geçerek ve diğer toplumsal yapılardan da etkilenerek günümüze kadar gelmiş olan kültürel etmenlerden oluşmaktadır. Bireyin iletişim becerilerinin gelişimi onun biyolojik gelişimine bağlı olduğu kadar içinde yaşadığı toplumun kültürüne ve değerler sistemine de bağlıdır. Toplumun dili, insanları yönetmede kullanılan tekniklerin doğası, normlara, kanunlara, kişilere ve çevredeki her şeye karşı takınılan tavırlar, doğum, ölüm, gelenek ve görenekler, dini inançlar ve yaşam biçimleri, iletişim becerilerinin gelişmesinde ve dolayısıyla insan ilişkilerinde çok önemli rolü olan kültürel unsurlardır. Bireyin ve toplumun yaşamını doğrudan etkileyen tüm bu unsurlar, hem bireyler arasında kurulan insan ilişkilerinin düzeyini, hem de gerçekleştirilen iletişimin niteliğini belirler. İletişim sürecinin insan yaşamındaki rolünün daha iyi anlaşılabilmesi için, süreci oluşturan unsurların ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar vardır. C. İletişim sürecinin öğeleri. İletişim süreci, duyguların, düşüncelerin ve bilgilerin sözlü ya da sözsüz olarak bireyden bireye veya gruptan gruba iletilmesi şeklinde ele alındığında, iletişim bir sistem olarak görülebilir. Sistem, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere birbirleriyle etkileşim halinde olan öğeler bütünü olduğuna göre, iletişim sürecini yapılandıran temel öğelerde bulunmaktadır. İletişim sürecindeki bu temel öğeler, kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüttür. İletişim sürecinin temel öğeleri aşağıdaki şekilde sistematik olarak gösterilmiştir. Ergin, 1995. Bireyin yaşamında çok önemli ve belirleyici bir etkiye sahip olan iletişim sürecinin temel öğeleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Demirel, 1999, Ergin, 1995. 1. Kaynak. Kaynak, iletişim sürecini başlatan kişi ya da başkasıyla paylaşacak bir fikre sahip olan bir bireydir. Bu birey, İnsan grubu ya da bir kurum olabilir. Her türlü iletişim sürecinin mutlaka bir kaynağı vardır. 2. Mesaj. Mesaj, kaynaktan alıcıya gönderilen uyarıcılar ya da iletişime esas olan haber veya bilgiler olarak nitelendirilebilir. Bunlar, jest, mimik, ses, ışık, resim, yazı, işaret gibi semboller olabilir. 3. Kanal. Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemlere kanal denir. Kaynaktan gelen mesaj, bir araç ya da yöntem yardımıyla kanaldan geçerek alıcının duyu organlarından en az birine iletilmek durumundadır. Bu aşamada ne kadar çok duyu organı devreye girerse iletişim o kadar etkili olur. Bu nedenle kanalda en etkili araçlar görsel işitsel araçlardır. 4. Alıcı. Alıcı, gönderilen mesaja hedef olan kişi ya da kaynaktan gelen mesajın iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı bireydir. Bu, bir birey, insan grubu ya da bir kurum olabilir. 5. Dönüt. Kaynaktan gönderilen mesajı alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması sürecine dönüt denir. İletişim sürecinde dönüt sağlanamazsa, bu iletişim sürecinin tek yönlü olarak işlediğini gösterir. Oysa iletişimin çift yönlü olması sürecin etkiliği açısından son derece önemlidir. İletişim sürecinde dönütün sağlanamaması, iletişimin yeterli düzeyde gerçekleşemediğini gösterir. İletişim süreci, bireyde davranış değişikliği oluşturmak üzere düşünce, bilgi, duygu, tutum ve becerilerin paylaşılması olarak düşünüldüğünde sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğu açıkça görülecektir. Verimli ve etkili bir iletişimin gerçekleşmesi, öncelikle alıcının kaynak tarafından çok iyi tanımlanmasına, iletilmek istenen özelliklerin alıcıyla uygunluğunun ve mesajın alıcı üzerindeki anlamlılığının net bir şekilde belirlenmesine bağlıdır. O halde iletişim süreci, tüm öğelerin bileşiminden oluşan ve bireyin çevresiyle etkileşimini sağlayan sosyal bir süreç olarak değerlendirilebilir. Ç. İletişim türleri. İnsanoğlu, yaratılışı ve sosyal gruplar halinde yaşama özelliklerinden dolayı canlılar içerisinde iletişim sürecinden en gelişmiş şekilde yararlanan türdür. İletişim, bireylerin belli ilişkileri sürdürmeleri ve yaşamlarını geliştirmeleri için en etkili yoldur. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim denilmektedir. Kişiler arası iletişim, sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Güçlü 2000. 1. Sözlü iletişim. Kitle iletişim araçlarının bulunmadığı ya da bunlara çok güvenilmediği zamanlarda sözlü iletişim toplumların hayatında çok önemli yer tutmuştur. Sözlü iletişim ister doğrudan isterse belirli iletişim araçları ile radyo, televizyon, tiyatro, kitap, dergi gibi meydana gelmiş olsun mutlaka bir dile ihtiyaç duyulur. Sözlü iletişimin temel öğesi o toplumda o konuşulan dildir. İletişim sürecinde kaynak alıcıya alıştırmak istediği bilgi, fikir ve duyguları, kelimeleri ve diğer sözlü sembolleri kullanarak iletir. Alıcı da doğrudan doğruya ya da belirli kaynaklar aracılığıyla bu mesajları aynı şekilde alır. Bu nedenle kaynak ile alıcı arasında etkili ve sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesinde kullanılan sembol ve işaretlerin önemi büyüktür. Sözlü iletişimde yararlanılan kelime, rakam, her türlü sözlü ve yazılı işarete sembol adı verilir. Sözlü iletişimde konuşma ve dinleme becerilerinin yeri ve önemi yadsınamaz. Etkili konuşma ve dinleme becerilerine sahip olan insanlar, toplum içerisinde aranan ve izlenen insanlar olmuşlardır. Bireyler arası ilişkilerde anlaşma ve bilgi akışı yalnızca sözlü iletişimde gerçekleşmez. İnsanlar söz ve kelime kullanmadan bir takım fiziksel ve bedensel işaretler, sinyaller yardımıyla da iletişim kurarlar. İnsanların iletişimi tek başına sözcüklerle sınırlandırılamaz. Sözsüz iletişim de insanların yaşamında önemli bir yer tutar. 2. Sözsüz iletişim. İnsanların tüm iletişim kanalları açık olmasına rağmen sözcüklerin oluşturduğu kanal, bunlar arasında belki de anlamları taşıma kapasitesi en az olan kanaldır. Aslında bireyler tüm bedenleriyle iletişim kurarlar. Sözcükleri kullanma tarzımız kadar bakış, duruş, hareket, kıyafet yoluyla da sürekli olarak mesajlar yollarız. Sözsüz mesajlar sözel mesajları pekiştirebilir, düzeltebilir ya da onlarla çelişebilir. İletişimin sözel olmayan mesajları bazen sözel öğelerinden daha önemli olabilir. İnsanların ne düşündüklerini ya da ne hissettiklerini anlamak oldukça güçtür ancak onların sözsüz mesajlarına bakarak nasıl bir duygu içerisinde olduklarını anlayabiliriz. İletişim sürecinin verimli ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesinde sözlü ve sözsüz iletişimin önemli rolü vardır. İletişim kurulurken aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması, hem sürecin kolaylaştırılmasına hem de başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır. mesajların açık, net ve anlaşılır bir biçimde sunulması, kaynağın inanılır ve güvenilir bir nitelik taşıması, simge ya da sembollerin benzer şekilde tanımlanması, olabildiğince çok sayıda kanalın kullanılması, alıcının konuya ya da mesaja ilgisinin çekilmesi, iletişim ortamının süreci engellemeyecek şekilde düzenlenmesi, dönüş sisteminin etkili bir biçimde sağlanması, iletişim sürecinin planlanan amaca ulaşmasında yukarıda belirtilen unsurların her biri önemli bir etkiye sahiptir. Birey iletişim kurarken mesajın niteliğinden alıcının özelliklerine kadar pek çok faktörü düşünmek durumundadır. Bireyin yaşamdaki başarısında çevresiyle kurduğu iletişim sürecinin belirleyici bir etkisi vardır. Diğer bir deyişle birey ne kadar etkili bir iletişim kurarsa yaşamda da o kadar başarılı olur. 3. Yazılı iletişim. Açık olmayan, çok uzun, sıkıcı, soğuk ve dolayısıyla iş yaşamına çok uygun olmayan yazışmalara sık rastlanır. Yazmayı gerektiren nedenler şunlardır. Yazılı belgenin arşiv değeri vardır, kalıcıdır. İleti bütünlüğü içinde iletilebilir. Resmidir, yetkiyi daha fazla duyumsatır. Bazen gidilemeyen yerlere ulaşabilir. Zaman yönünden daha elverişlidir. Verici hazır olduğunda yazar, alıcı da hazır olduğunda okur. İletiyi daha açık duruma getirmek için değişiklik yapmaya izin verir. Vericinin konuyla yakından ilgilendiğini gösterir. Sayers ve arkadaşları 1993-154. Yazı yerine konuşmanın yeğlenmesinin nedenleri de şöyle belirtilebilir. Konuşma daha hızlıdır. İki yönlü iletişim sağlar, tepkiler anında izlenir. Daha ucuzdur. Az çabayla açık iletişim sağlar. Anlaşılmayanların açıklanması kolaydır. Resmi değildir, daha kişiseldir, daha inandırıcıdır, beden dili de gözlenebilir. Etkili bir yazının kişisel, açık ve kısa olması gerekir. Bir yazının kişisel olması, vericinin kendi kişiliğini ortaya koyması, alıcının özellikleri üzerinde durması ve basma kalıp yargılardan kaçınması ile olanaklıdır. Yazılarda basit bir dil kullanılmalı, konuşulduğu gibi yazılmalıdır. Kuşkusuz konuşma diline özgü ifadeler kullanılmamalıdır. Yöneticinin yazdıklarından bir sonuç alabilmesi için okuyan kişi tarafından anlaşılması gerekir. Bu ise yazılı iletişimin açık seçik olmasını zorunlu kılar. Karakütük 2001. 16. ayrımın sonu sayfa 215.